gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Bir soru mu var programımızda yeni konuğumuzla birlikteyiz. İnşallah yeni sorumuzu yönlendireceğiz. Sevgili Ayşe Yazıcılar, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyiz, elhamdülillah. Sağ olun. Sizler de afiyetlesiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, elhamdülillah. Sorumuzu yönlendirmeden önce Ayşe Yazıcılar hocamızla alakalı ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ayşe Yazıcılar 1985 yılında Osmaniye'de doğdu. İmam Hatip Lisesi mezunlarının eğitim hayatında dezavantajlı grup durumunda olduğu yıllarda 4 senelik lisans eğitimini 4 farklı üniversitede dikey ve yatay geçişler yaparak tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlerde bulundu. Genç Dergi yazı işlerinde ve Uluslararası Genç Dergi çatısı altında Genç Gönüller Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdüren Yazıcılar, gençlik ve sivil toplum başta olmak üzere muhtelif konularda konferanslar vermektedir. İstanbul'da bir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak resmi görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesi olan Yazıcılar İstanbul'da yaşıyor. Evet hocam.
Ayşe Hocam, öncelikle size hoş geldiniz diyelim. Kitabınız hayırlı olsun. İzimler ne kadar bizim kitabınız, emek verilmiş bir kitap olarak okuyucusuyla buluştu. İnşallah bu hayırlı çalışmalarınız ikinci, üçüncü kitap olarak devam eder diyerek dualarımızı göndermiş olalım.
İnşallah.
Hocam, kitabınızın başlığından hareket ederek bugün sizinle izinler üzerine konuşmak isteriz. Kitabınızın kapağında Cemil Meriç'in sözüne gönderme yapılarak bir deli gömleği resmi görüyoruz. Kısaca kitabınızın ortaya çıkma hikayesinden, kapaktaki bu resmin içerdiği anlamdan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Öncelikle bütün iyi dilekler için teşekkür ederim. Umarım çok güzel, keyifli ve istifadeli bir söyleşi olur. Bizim keyif aldığımız gibi dinleyenler de hem verimli bir zaman geçirmiş olur hem de böyle mutlulukla dinlerler diye ümit ediyorum. Şöyle, kitap İzinler Ne Kadar Bizim Mayıs ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında çıktı. Henüz daha yaşını doldurmadı. Cemil Meriç'in sözünden bahsettiniz. İzinler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir diyor Cemil Meriç. Hepsinde menşeinin Avrupa olduğundan bahsediyor. Burada insanın idraki, şuuru, izanı aslında devreye giriyor bu sözü düşündüğümüz zaman. İnsan şuuruyla insandır, idrakiyle insandır, algılarıyla insandır. Sadece duygusal bir varlık değildir insan. Ve bu şuuruna, idrakine herhangi bir ket vurulduğunda kendisi olmaktan, kendi varlığına uygun davranmaktan men edilmiş oluyor. Dolayısıyla izinlerin idrakimize giydirilen bir deli gömlekleri olması, ki deli gömleği deyince aklımıza elin kolun bağlanması, hareket alanının kısıtlanması, yani özgürce hareket etmenin, dilediğince davranmanın engellenmesi geliyor. İkisini birleştirdiğimizde şuurun, idrakin, hareket alanının, düşünmesinin, gönlünce davranmasının, ortaya iş koymasının aslında önünün kesilmesini anlıyoruz. Dolayısıyla izimler dediğimiz aslında düşünce akımları. Yani bu her bir düşünce akımının sonuna gelen izim kelimesinden dolayı biz buna hani kısaca izimler diyoruz. Düşünce akımlarının insan zihnine giydirilen bir deli gömleği olduğundan bahsediyor Cemil Meriç. Yani bizi kısıtlayan, ket vuran şeylerdir düşünce akımları diyor. Neden böyle diyor? İşte bu kitap neden ortaya çıktı? Tabii bunlar çok uzun konular. Bu vesileyle kitabın hikayesini şöyle kısacık anlatmış olayım, çok vaktinizi almadan.
Estağfurullah.
Benim kendi lise yıllarından itibaren Hani böyle insanın bir uyanma dönemi vardır, farkındalığının artma dönemi vardır. Bu düşünce akımları gündeminde olan bir alandı. Üniversiteyle ve üniversite sonrasında bu böyle derinleşerek devam etti. Yani okumalar, işte araştırmalar. Sonrasında birkaç yıl önce, muhtemelen bir 3-4 yıl önce dergide böyle bir seri yazar mısın diye teklif edilmiştim. Bu alanla ilgilendiğim aslında bilinmiyordu. Biraz böyle tevafuk oldu, güzel de oldu. Hadi dedik bismillah, yani okumak keyifli, yazmak emek istiyor, cesaret de istiyor. Hele ki böyle bir konuda yazmak doğrusu biraz yürek istiyor gibi geliyor bana. Öyle düşünüyordum. Güzel oldu. Bir 12 tane izni, her ay farklı bir izni böyle dosyalar şeklinde incelemiş oldum. Geçtiğimiz Mayıs ayında da iki kapak arasına gelmiş oldu. Yani kitabın hikayesi çok kısa bir özetle bu şekilde. Yani burada neden 12 izim, niye diğerleri yok ya da neden sadece bunlar özellikle seçilmiş diye gelen sorular oluyor. Bu 12 izmin arasında hedonizm de var, narsizm var, sekülerizm var, minimalizm, feminizm, oryantalizm gibi izimler var. Esasında biraz daha niyetim burada bizim özellikle gençlerin, genelde de bütün insanların, hepimizin gündelik hayatına yansıyan ve gündelik hayatına belki farkında olarak olmayarak hükmeden izimler. Yani şimdi ilk konuşmamızın ilerleyen safhalarında muhtemelen daha derinlere de gideceğiz bu konuda. Bir sürü izim var. İnsan sayısı kadar neredeyse düşünce var. Değil mi? Bütün tarih boyunca baktığımızda insanın düşünen bir varlık olduğunu aklımıza getirdiğimizde. Şimdi bunlardan her birinin bir akıma dönüşmesi zaten mümkün değil. Ama akıma dönüşen düşüncelerin bile sayısı çok çok fazla. Yani bunların bazıları hakikaten tarihte gömülüp kalmış, o dönem yaşanmış ve bitmiş. Bazıları bir derde çare olmuş, derde deva olmuş döneminde. Şu an biraz daha böyle belki sönük durumda. Bazıları belki sadece tırnak içinde böyle bir fitne için, ortalığı karıştırmak, insanlarda algı oluşturmak için bilerek belki piyasaya sürülmüş, insanlara zerk edilmiş düşünce akımları. Dolayısıyla hepsinin alanı ve çıkma sebebi, ortaya çıkma sebebi çok farklı. Yani benim burada ele aldıklarım da mesela bazısı psikolojik bir düşünce akımı. Daha psikoloji ağırlıklı, işte bir narsisizmden belki bahsedebiliriz burada. Bazısı biraz daha belki sosyolojik temelli. Bazısı daha siyasi temelli, işte bir siyonizme belki, hani bir siyaset biraz daha ağır basıyor. Burada hani kitapta tam böyle bir tabiri caizse bir karma var aslında. Sebebi de dediğim gibi sadece sosyolojik düşünce akımları, sadece psikolojik ya da sadece böyle siyasi düşünce akımları değildi. Hepsine baktığımız zaman aslında evet, felsefe bunların birleştiği nokta. Ama dediğim gibi yayıldığı alanlar ya da ön plana çıktığı alanlar daha farklılık gösteriyor. Buradakilerdeki amaç, niyet de daha böyle hayatımızın içine girmiş. Yani belki farkında bile değiliz. Belki farkındayız ama müdahale edemiyoruz, şöyle bir dur diyemiyoruz. Bunları biraz daha önümüze serelim. Bir hani şapkayı önümüze koyalım, bir düşünelim. Bakın böyle şeyler var, yani biz bunu normal gündelik hayatın bir parçası gibi yaşıyoruz ama arka planında acaba neler var bunun diye niyetimiz biraz daha bunu ön plana çıkarmakta.
Evet, ellerinize sağlık hocam. Kitabınızın başında da şu şekilde ifade etmişsiniz. Demişsiniz ki düşünce hayatımıza hangi izim ne kadar ve ne şekilde tesir ediyor, bunu fark edebiliyor muyuz? Gündelik hayatımıza yansımaları nelerdir diye soruyla başlamışsınız. Bu kitap bir farkındalık oluşturma çabası mıdır hocam?
Kesinlikle. Yani ortaya çıkış amacı kesinlikle bir farkındalık oluşturma. Fark ettiğimiz kadar farkındalık oluşturma. Tabii gücümüz yettiğinde, kalemimiz döndü yettiğinde. Şimdi mesleğim gereği liselerle sürekli bir aradayım, öğretmenlik yapıyorum. Onun dışında sosyal hayatım gereği sürekli üniversitelerle birlikteyim. Dernek faaliyetleri olsun, dergi çalışmaları olsun. Yani hep böyle genç arkadaşlarla birlikteyiz. Ve bu genç arkadaşlar tek bir düzeyde değil. Yani sadece üniversiteli, sadece liseli şeklinde değil. Böyle bir çeşitlilik var. Dolayısıyla onlarla bir arada olduğumuz zamanlarda hep şunu fark ediyoruz. Birileri bir şeylerden aslında dert yanıyor. Yani farkında, hayatlarında yolunda gitmeyen ya da gönüllerince gitmeyen ya da yapmak isteyip de işte falanca sebeplerden yapamadıkları pek çok şey olabiliyor. Ve bunları biraz gözlemlediğimizde, biraz irdelediğimizde o arkadaşların, kendimiz de dahil, hani burada bir ötekileştirme ya da kendimizi böyle bir tutup kenara çıkarmak doğru bir yaklaşım değil. Farkında olmadan pek çok aslında akımı yaşadığımızı fark ediyorum. Yani burada mesela işte bir hedonizmi ele almak olursak, benim aklıma hep ilk hedonizm geliyor. Çünkü şu an her dönemde insanın zevk odaklı yaşaması tabii ki söz konusu olmuştu. Hani nefis vardı değil mi? Nefsine göre hareket etmenin dilimizde doğru olmadığı her fırsatta ifade edilir. Ama nefse uymak da o kadar kolaydır ki, o kadar hani kaypak bir zemindir, böyle kaygan bir zemindir. Bir fısıltı gelir, gönlümüze bir arzu düşer ve onun peşine gideriz. O hani anlamsız ya da amaçsız ya da işte bize iyiye mi götürüyor, kötüye mi götürüyor diye belki sorgulama bile olmuyor birçok insanda. Bu hani şuur, idrak, giydirilen deli gömleği dedik ya konuşmanın başında. Yani orada şuurun, idrakin bir kenara bırakılıp nefsin peşine düşme, zevklerin, haz odaklı yaşamanın bir böyle amaç haline geldiği bir dönemin, yani en yoğun olduğu dönemde yaşadığımızı düşünüyoruz. Tabii ki geçmiş yıllara baktığımızda ya da yüzyıllara yaşamadık. Bize verilen kaynaklarda, yazılı kaynaklarda ne varsa onu okuyoruz. Ama işte bu iletişim teknolojilerinin çok insanlar arasındaki bağları güçlendirmesi, birbirlerinin görünürlüğünü artırması, hayatların işte mahremiyet anlamında zedelenmenin olması ve hayatların ulu orta yaşanması, özel hayatın şeffaflaşması, bunları düşündüğümüzde birinin zevk aldığı ya da keyif aldığı, böyle haz aldığı bir uğraş ya da bir madde, bir alan diğerine daha çabuk ulaşıyor artık. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani eskiden de insan zevk odaklı ya da keyif odaklı yaşıyordu belki, ama bu kadar bir özendirme, bu kadar bir teşhir olmadığı için o orada lokal olarak kalıyordu. Bu kadar evrensel bir boyuta belki geçmiyordu. Şimdi pek çok şey böyle, sadece haz odaklı yaşamakta değil, hani birbirine insanın özendirdiği, teşvik ettiği ya da böyle ulu orta yaşadığı şeyler sadece haz odaklı yaşamak da değil. Ama bunların başında benim kanaatim haz odaklı yaşamak geliyor. Çünkü bununla birlikte benim böyle bir ilk üçleme, dörtlemem var. Yani 12 tane izni aldım, ama bunların içinde işte hedonizmin, nihilizmin, kapitalizmin ve narsisizmin, bu dördünün birbiriyle müthiş bir bağlantı içinde olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine yardım ve yataklık eden, birbirlerini teşvik eden, birbirlerini tabiri caizse köpürten, parlatan, özendiren dört tane düşünce akımı bunlar. Hedonizm, kapitalizm, nihilizm ve narsisizm. Bakıyoruz hedonizme haz odaklı yaşamak diyoruz. Kapitalizme bakıyoruz hazları kullanarak, nedir? Daha çok satış, daha çok kar, daha çok üretim, daha çok tüketim. Narsisizme bakıyoruz, işte bencillikten odaklı yaşamak var. Ben de en güzel olsun, ben keyif alayım, ben en iyisini yaşayayım. Nihilizme bakıyoruz, işte anlamsız ve amaçsız, her şeyin hiç olduğu, hiçbir şeyin anlamının olmadığı bir hayat anlayışı, hayat algısı. Şimdi bunun hepsi birleştiği zaman idrak mı kalır insanda, insanlık mı kalır en başta? Sadece böyle mekanik, heva ve hevesine kapılmış, tam tabir bu, başı boş bırakılmış, başı boş bir şekilde bir girdabın içinde sürüklenen bir model çıkar ortaya. Şimdi sizin ileride soracağınız soruların belki cevabını veriyorum, bilmiyorum, ama konu konuya işte biraz hızlı ilerliyor olabilirim.
Bu dört önemli şeylerin altını çizdiğini söyleyeceğim. Yani dört ayaktan bahsettiniz. Biz de bir önceki programda aslında soluduğumuz havadan etkilenen insanlar olduğumuzu söyledik. Yani içinde yaşadığımız toplumun değerlerinden İster istemez zaten bunu bünyemize alıyoruz. Peki buna engel olabilmenin ya da daha süzerek alabilmenin yolları neler diye bahsetmiştik. Siz de şu an aslında havaya salınan bu 4 zararlı gazdan bahsetmiş oldunuz. Diğer programla bağlantı kuracak olursak. Evet, bu 4 zararlı gazın hedonizm, kapitalizm, narsizm, nihilizm şeklinde özetlediniz. Evet.
Yani buyurun hocam. Diğer düşünce akımları da aslında buradan geri kalır yanı yok. Mesela bir şovenizmi düşünelim. Ne kadar aslında ön planda ve normalleştirildi. Yani işte ırkçılık, ama bu ırkçılık sadece işte Türklük anlamında bir ırkçılık da değil. Mesela şehirlinin köylüyü dışlaması, ötekileştirmesi. Bu da bir şovenizm biçimi aslında. Ya da işte biraz daha ilmi ya da statü olarak daha üst katmanda olan birisinin kendinde daha aşağıda olan birisini ötekileştirmesi. Bu da bir şovenizm biçimi. Ya da işte kadın erkek arasındaki o ilişkilerde birinin diğerinin baskın olması. Ya da işte feminizm, yine benim tatlı da ele aldığım. Yani aslında sadece dördü de değil, o saydığım nihilizm, işte kapitalizm, narsizm ve hedonizm de değil oradaki mesele. Hepsi bir bütün, ama bu benim hani kendimce gözlemlediğimde insanların bir anlamdan yoksun bir yaşam biçimini benimsediğini gözlemliyoruz. Ve bunu çok konuşuyoruz. Fark ettiyseniz psikiyatristler, işte sosyologlar anlam arayışından sürekli bir bahsediliyor. Demek ki orada bir yaramız var, orada hakikaten bir eksikliğimiz var. Anlam arayışına baktığım zaman nihilizmle çok ciddi bir bağlantısı var. Yani hiçbir şeyin anlamı yok, hiçbir şey yaşamaya değmez. Zaten ne olacak ki? Nereye varacak ki bu hayat? Onu yapsak ne olacak?
Öleceğiz mesela, sonunda.
Ha, öleceğiz ya da ölüm sonrası hayata belki öte dünya inancıyla sarsılmış insanların. Mesela bizim öğrencilerden birisi, işte 12. sınıfları düşünün, ders çalışmaları lazım, üniversiteye hazırlanmaları lazım. Böyle boş vermişlik var genelinde yani. Birisi değil, hepsinde bu var. Bunun işte ileriki hayatlarındaki faturalarını, sonuçlarını güzelce böyle anlattığınızda, ifade ettiğinizde yine bir şey çok da değişmiyor. Herkesin için değil tabii bu, ama böyle genelde gördüğümüz nasılsın dediğinde hiç diyen bir kitle var artık yani. Hiç yani bir iyi ya da çok şükür ya da hamdolsun. Hani tamam, bu literatürdeki bu kelimeleri kullanmalarına gerek yok ama en azından iyi gidiyor, aynı gidiyor falan diye, ama yani hiçbir anlamı yok. Öyle boş yaşıyorum ki benim için hani ölsem de değişen bir şey yok, yaşasam da değişen bir şey yok. Ve bunu abartmıyorum. Hakikaten böyle bu düşüncede olan o kadar çok insan var ki, yani sadece gençler de değil. İşte sınavdan bahsediyorsun, hayatın ciddiyetinden, geleceğinden, içinde bulunduğu durumu değiştirmenin kendi elinde olduğundan bahsediyorsun. Ama öyle bir anlamsızlık, amaçsızlık içinde ki, ya kazansam ne olacak, hayatım değişse ne olacak, okusam ne olacak? Böyle bir inanmamazlık.
Ümit de yok hocam, ümidi kaybediyor.
Ümit yok, aynen, evet. Ümit yok. Zaten bu soruyu ben şeyde sormuştum, bir yere ümit var olmakla ilgili bir konuşma için davet etmişlerdi. Akşamına gideceğim, gündüz de öğrencilere hadi dedim, tüm hayattan ümit var, kendinden ümit var. Şöyle bir hani canlı kanlı yoklama yapayım. Yaklaşık 200 kadar öğrenciye o gün içinde, hani anket gibi düşünmeyin, hani ümidiniz var mı diye sordum basit bir şekilde. 200 kadar öğrenciden sadece bir öğrencim hayata ve kendime dair ümidim var dedi. Yani bu çok ciddiye alınması gereken bir durum. Ve bunun ardında anlamsızlığın, amaçsızlığın aslında pasif nihilizmin olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü nihilizm de aktif nihilizm ve pasif nihilizm diye ikiye ayrılıyor. Aktif nihilizm de hakikaten böyle alenen ben nihilistim, hayatın anlamı yok, her şey bir hiçtir. Hani ben bile bir hiçim diyen bir akımdan bahsediyoruz. Pasif nihilizmde ise yine böyle bir anlamsızlık, amaçsızlık, ancak belki farkında olmama, belki alttan alta böyle hani o isyan, o boş vermişlik duygusu, ama yaşadığını bilmiyor, bunun farkında değil. Daha böyle mesela sekülerizmde de bu vardır. Nedir? Açık sekülerizm, ortalı sekülerizm diye. Hani daha böyle dinin, kutsalın hayatımızdan uzaklaşması mevzusu sekülerizm. Kimisi der ki evet kutsal öldü. Artık işte ve Tanrı öldü diyor ya, kutsal öldü. Kutsal artık hayatımızda yok. Her şey artık hani burada yaşanıyor, burada bitiyor. Öte dünya inancı zaten yok. İşte aşkın bir varlık anlayışı zaten yok. Bu alenen, açık sekülerizm. Ama örtülü sekülerizmde biraz daha böyle hani alenen işte Allah yok, yaratıcı yok, yaratan yok değil de içten içe bir şüphe. Böyle içten içe bir yani var ama varsa o zaman niye böyle? Böyle içten içe sessiz sessiz fısıldayan bir duygu. Bu biraz daha böyle. Evet, yani bunun içinde öğrenmeme, yani bu konularla ilgili araştırma yapmama, bulunduğu ortamın sürekli bu türde konuşmalarla dolu olması gibi bir sürü sebep var tabii. Orada işte ne yapmak gerekiyor sorusundan muhtemelen buraya geldik. Ortam orada çok önemli. Yani sekülerizm için de söylüyorum. Hepsi için bu geçerli. Birlikte olduğumuz insanların hani ortalamasıyız derler ya genelde. Birlikte olup hangi konuları konuşuyoruz? Hangi minvalde konuşuyoruz? Konuştuğumuz konuları, yani konular önemli ama konuları ele alış biçimleri de çok çok önemli. Mesela işte bir kafe kültüründen bahsederiz. Ama şöyle bahsetmek vardır. Ya şurada bir işte kafe var, müthiş, orayı da keşfedelim. Falanca yerde kafe var, burayı da keşfedelim. Böyle ele almak vardır. Bir de evet, yani kafeler hayatımızın bir parçası. Arkadaşlarımızla zaman zaman buluştuğumuz, çay içtiğimiz, tatlı yediğimiz, muhabbet ettiğimiz bir yer. Ama bunun bir hayat tarzı olarak görülmesi, yani hayatı bundan ibaret görmeyi doğru bulmadığımız bir anlayış. Bakın ikisi de aynı konu ama ele alış, algılayış biçimleri çok çok fark ediyor. Bu da nasıl olacak? Bulunduğumuz ortamları, arkadaşlarımızı, çevremizi ona göre belirleyeceğiz. Yani burada bir vazgeçme, hani her tercih diğerinden vazgeçmedir diye bir söz var. Çok da hoşuma gider. Birilerini tercih ediyorsak diğerlerinden vazgeçeceğiz. Vazgeçmenin hazzını yaşayacağız belki orada da. Durum bundan ibaret yani. Mesela izinlerin ortak noktasına ya da burada benim izinleri gündeme almamdaki en önemli sebep farkındalık oluşturmak. Evet. Ama neye farkındalık oluşturmak? Sorunun devamı aslında ya da cevabın devamı böyle gelmeli. Her bir izmin bir hayat tarzı teklifinde bulunduğunu düşünüyorum ben. Yani işte az önce bahsettiğim izinler. Minimalizm de mesela bir hayat tarzı teklifidir. Hedonizm de bir hayat tarzı teklifidir. Nihilizm aynı şekilde. Oryantalizm de bir hayat tarzı teklifidir. Bu hayat tarzı teklif edilirken biz bu teklifleri böyle hüsnü kabul ile eyvallah başımız üstüne ne güzel bir hayat tarzı teklifinde bulundun. Biz de bunu arıyorduk. Gibi tabii ki beklemiyoruz ama bu zaten çok sessiz ve dingin bir şekilde böyle alttan alta gelen bir şey. Hani dip akıntılar vardır ya zaten şeyde akım, düşünce akımı isimler de oradan çok derdi. Hani böyle bir dışa doğru çağlama vardır şelaleleri falan düşünelim. Bir de dip akıntı vardır, alır götürür sizi. Yani bu hayat tarzı teklifleri aslında biraz daha dip akıntı gibi benzetebiliriz. Yani mesela sizin, bizim bir kendimize ait hayat tarzımız varsa ve bu sağlam temeller üzerine oturtulmuşsa o dip akıntı böyle alıp da o şeyi toprağa alıp götürmesi gibi götüremez. Niye? Zaten sağlamdır temelleri. Yani benim bir kendime ait hayat yaşama biçimim var, hayatı algılama biçimim var. Sen bana hazlı da dayatsan, amaçsızlığı da dayatsan, bak bu hayat çok güzel, istediğin kadar parlatsan, ben hazlı nerede alacağımı, nerede dur diyeceğimi biliyorum. Hayatın anlamını anlamlandırmayı biliyorum. Ya da işte minimalizm dedik, sadeleşme. Ben sadeleşmeyi zaten falanca temellerden dolayı biliyorum, yaşıyorum, ölçüsünde biliyorum. Yani bunu diyebiliyor muyum? Kendi hayat tarzımızı oluşturup sağlam bir şekilde bunu yaşayabiliyor muyuz? Buradaki esas mesele budur aslında. Çünkü kendi hayat tarzından haberdar olmayanlar kendi hayatlarını yaşayamazlar. Yani biz kendi hayat tarzımızdan haberdar mıyız acaba? Nedir o? İşte daha özelde insan olmanın da özelinde Müslümanız değil mi? Müslüman insanlarız. Yani Müslüman olarak kendi yaşam biçimimiz nedir? Temel dinamikleri nedir? Onların üzerine neyi inşa ediyoruz? Görünme biçimleri nedir? Hani o dini yaşayış biçimleri, deneyimlerimiz nedir? Bunları iyi biliyorsak o dışarıdan gelen bütün telkinler bir yerde hani şöyle elimizi uzatıp da dur demek gibi düşünelim. Tamam, buraya kadar yaklaşabilirsin. Yani ondan sonrasına hani anlarım seni, sen de bir düşüncesin, yani bir insandan çıkmış bir düşüncesin, bir akım olmuşsun. Evet, taraftar toplamışsın ama affedersiniz. Ama ben seni bir yere kadar yaklaştırabilirim. Hani şey gibi, kuşların insanları belli bir mesafeye kadar yaklaştırması ya da bütün varlıkları bir aslında hayvanları düşündüğümüzde belli bir mesafeye kadar yaklaşmamıza izin verir. Ondan sonra uçar gider değil mi? Hiçbir zaman o dibine kadar yaklaşmamıza izin vermez. Onun gibi yani ben kendimi biliyorum. Sen bir yere kadar yaklaşabilirsin, orada dur. Ondan ötesine geçme diyebiliyorum. Orada
o zaman... Kendi...
Buyurun.
O zaman hocam özetle aslında temellerimizi kuvvetli oluşturmanın önemini altına çizmiş oldunuz siz. Evet. Böylelikle izinler bir akıntı olarak, bir dip akıntısı olarak gelse de temelimiz aslında sarsmayacak. Bunu anlıyorum. İzinlerle ilgili hocam aslında dikkatimi çeken bir şey var. Şöyle zıt anlayışlar için bile izinler kullanılabiliyor. Mesela komünizm, kapitalizm gibi, işte hümanizm, vandalizm gibi. Teizm, ateizm, yani bu seçenekleri artırabiliriz tabii. Pesifizm, optimizm diyebiliriz mesela şu anda aklıma gelen. Peki tüm bu izimleri aynı başlık altında toplayan ortak özellikler var mı? Yani bu zıtlıklardaki ortaklık nedir? Bu izimler bize ne dayatıyor hocam?
Evet. Mesela o örneklerden birisi de kapitalizm ve minimalizm bence. Yani kapitalizm ısrarla tüket diyor. Bir yandan üretiyor, bir yandan tüketmeye teşvik ediyor. Ne kadar çok üretim varsa o kadar tüketim, ne kadar tüketim, o kadar üretim. Böyle kısır bir döngü var orada. Şimdi de minimalizm var. Son zamanlarda çok çok revaçta. İlla ki karşılaşmışsınızdır. Dinleyenler de muhakkak ciğerinden duymuş, dahil olmuştur ve baktığımız zaman yani minimalizm ne kadar da bizim hayatımıza uygun değil mi? Sadeliği önceliyor, işte israfı engelliyor gibi bir yaklaşımla bakıyoruz. Amenna, evet, öyle bir temel altyapısı var minimalizmin. Ama biraz daha böyle eşelediğimizde, dibine doğru, temellerine doğru indiğimizde esasında bir uzak doğu. Yani bize şu an minimalizm batıdan gelen bir akım gibi algılıyoruz. İşte batıda minimalizm şöyle arttı, böyle insanlar artık daha minimal yaşıyorlar, evlerde az eşyalarla yaşıyorlar diyoruz. Biraz daha geriye gittiğimizde batıya nereden gelmiş? Yine uzak doğudan gelmiş aslında bu zen felsefesine. O Japonların sade hayatını falan düşünelim. Yani burada bir parantez açayım. Farkındaysanız bir şey akım olsun ya da bir işte düşünce, hayat tarzı yine önce bir batıya uğramadan bizde şey görmüyor, teveccüh görmüyor farkındaysanız. Yani o illa sanki o batının tornasından geçmesi gerekiyormuş gibi. Öyle olduğu zaman anlam kazanıyormuş, öyle olduğu zaman cazip hale geliyormuş gibi bir algımız var. Bu küçük bir parantez olarak dursun burada.
Aslında hocam şunu ekleyebilir miyiz buraya? Yani batının da doğuya bir kayması söz konusu son zamanlarda. Bu meditasyondur, işte bahsettiğiniz küçülmedir, minimalizmdir. Aslında batı da kendi içinde bulunmuş olduğu çarptan bunalmış ve sıkılmış durumda. Bu yüzden doğuya doğru bir yönelmesi söz konusu. Ama bize gelmesi yine batı aracılığıyla oluyor diyorsunuz yani.
Evet, yani o bir cilalama gibi mi diyelim artık, hani doğrudan doğudan geldiğinde sanki çok böyle cazip bir şey değilmiş de batının cilasından şöyle bir makyajından geçmesi gerekiyormuş gibi. O da yine tamamen şekilli bir batı algımızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani ondan geliyorsa o güzeldir, iyidir gibi bir şey var.
Hani hocam bu biraz da emperyalizmin etkisi oluyor herhalde. Yani batının burada popüler olması. O akımın ön planda olmasından herhalde geliyor. Onun bizdeki etkisi veya toplumdaki etkisinden.
Ben evet, yani olabilir. Yani güç orada olarak görüyoruz. Evet. Batıda olarak görüyoruz ve güç neredeyse insan ona hayran oluyor. Bazı istasyonu gibi düşünün. Yani alıcılara vericiler tam böyle merkezinden almak vardır. Güçlü, yani güçten almak vardır. Bir de işte o çıkıntı yerlerden almak vardır. Biraz da herhalde güç hayranlığıyla alakalı. Güç de orası, oradan geliyorsa oh güzeldir gibi düşünüyorum. Yani burada işte minimalizm konusunda minimalizmden geldik buraya. Batıdan aldık dedik. Ben biraz daha böyle hani bilmiyorum zorlama bir yorum mu olur? Şeye dönsün de istemiyorum. Bunlar hep işte kapitalizm oyunları cümlesine dönsün istemiyorum. Ama minimalizm de esasında böyle acaba kapitalizm bir oyun olabilir mi diye böyle bir imlet koyuyorum oraya. Çünkü şunu da fark ediyoruz. İnsanlar önce bir evlerini boşaltıyorlar. İşte böyle bulta beyaz Norveç evleri gibi her yerleri azaltıyorlar, eşyalar azalıyor falan. Sonra bir bakıyorlar. Yani aslında biz bu kadar az eşyayla bu kadar sade bir şekilde yaşayamıyormuşuz. Yani bizim genlerimizde yok. Biz değil mi? Yani Türkiye'de şey vardı böyle, ileride lazım olur kenara koyma ya da kalabalık ailedir. Yani kültürümüzde böyle bir her şey bolluk bereket içinde olsun. İsrafa kaçmadan tabii. Böyle bir anlayış vardı.
Bizde torunlara bırakma adeti vardır hocam.
Yani
bu benden torunuma hatıra kalsın yani. Bir kenara koy.
Şimdi böyle bu kodlarda yaşayan bir toplum her şeyini evden boşaltıyor. Sonra bir an anlıyor ki aslında böyle değilmiş. Yani benim aslında şuna ihtiyacım varmış ki yeniden bir alışveriş. Bak yine kapitalizm. Kazanan yine kapitalizm oluyor yani günün kazananı. Belki de zorlama bu. Hani duyuranlar ya bu kadar da abartmayın diyecek belki ama birbirini beslediğini düşünüyorum. Bak her ne kadar zıt olsa da hani zıt birbirinin tersi gibi görünen akımlardan bahsettik ya mesela romantizm ve klasizm de bu anlamda birbirinin tersidir. Romantizm de işte daha böyle duygular ön plandadır. Daha insanın böyle hisleriyle hareket etmesi ön plandadır. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Romantizm deyince ne geliyor aklımıza? Mum ışığında akşam yemeği geliyor. Ha işin aslı tabii çok daha farklı. Edebiyattan, sanattan başlayıp günümüzde böyle demir döküm bir romantizm anlayışına kadar indi olay aslında. Hani böyle şablonlara dayatılmayan, şablonlarla ifade edilmeyen sevgi gerçek sevgi değilmiş gibi bir algımız var. Yani bir evlilik teklifi illaki diz çöken bir erkeğin tek eliyle tek taş uzatmasıymış gibi bir şablonumuz var. Hani buysa romantik, başka bir şeyse romantik değil gibi. Hatta daha da acısı, yani daha çok çok daha acısı, romantik İslamcılar diye bir kesim var artık değil mi? Yani böyle seninle dünyanın bütün mescitlerinde namaz kılmak istiyorum diyen ya da işte abdest suyuna bilmem şöyle yapayım diyen böyle ilginç ilginç evrilmelere şahit olduk. Yani romantizm karşısında bir de klasizm var. Tamamen tersi. Şimdi bunlara baktığımızda kapitalizm, minimalizm, işte sizin verdiğiniz örnekler, romantizm, klasizm, bunların ortak noktasını sordunuz siz. Değil mi? Ben böyle açıklama yapmaktan soruları kaçırmış olmayayım. Bana kalırsa hepsinin ortak noktası yine en doğrusu benim diyor oluşları. Yani işte o geliyor, tekrarizm geliyor, düşünce akım budur, hayatını buna göre şekillendirirsen mutlu bir insan olursun. İşte kapitalizm geliyor, böyle yaşarsan refah içinde yaşarsın, refah içinde mutlu bir insan olursun. Minimalizm geliyor, sadeliktedir mutluluk, hayatın anlamı sadeliktedir, mutlu olursun. Yani hepsi insana aslında huzur ve mutluluk vaadinde bulunuyor. Ha ama birbiriyle tamamen zıt. O zaman ne olacak? Yani ne yapacak insan? Ona uyarsa mı mutlu olacak? Buna uyarsa mı mutlu olacak? Hepsi aynı şeyi vaat ediyor. Hepsinin ortak noktası bu. Orada da işte yine aynı noktaya getireceğim. Kendi hayat tarzımızdan, düşünce biçimimize hakimsek, eğer temellerini, işte gündelik hayata yansımaları, hayatı algılayışımız, insanlarla ilişkimiz, muamelemiz, bütün kainatla olan aramızdaki o bağ, bunu biliyorsak ve buna göre yani bunun inancını tam olarak gönlümüzde, yüreğimizde yaşıyorsak hepsine hani böyle şey gibi saç kurutma makinesi örneği gibi yani dışarı doğru püskürtebiliyoruz bunu. hani elektrikli süpürge gibi içimize çekmiyoruz. Kurutma makinesi gibi dışına doğru kıskırtabiliyoruz. Ama bu işte dediğim gibi önce bilmek, sonra idrak ederek yaşamakla ve istikrarlı yaşamakla alakalı. Hani burada niyet, gayret, istikrar diye benim sürekli bahsettiğim bir üçlü vardır. Hangi işi için olursa olsun bu bir sac ayağı gibi düşünebiliriz derim sürekli. Yani bir şeyi önce niyet etmek gerekiyor. Niyet etmeden namaz bile olmuyor. Sonrasında tek başına niyet işe yaramıyor diyoruz. İşte ben işte keman çalmayı öğrenmek istiyorum. Niyet ettim. Otur. Öğrenebilir misin? Oturak. Mümkün değil. Onun için bir gayret sarf etmen gerekiyor. Yani kalkacaksın, araştıracaksın, işte alacaksın o kemanı, derslerini alacaksın, çalmaya çalışacaksın. Belki bu aylar, yıllar sürecek. Ya da işte tek başına niyet ettin, gayret ettin. Yetiyor mu? Aslında yine yetmiyor. Onun üstüne o gayretin istikrarlı bir gayret olması gerekiyor. Yani işte sınava hazırlanan öğrencileri düşünelim yine. Bugün 500 soru çözdüm. Bu bir gayrettir, evet. Ama bir hafta hiçbir şey yapmadım. Bu da istikrarsızlıktır. İstikrarsız bir gayret anlamsızdır. Yani yarım kalır, noksan kalır. Ama gayreti istikrarlı, niyeti de bozmadan gayreti istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğimizde o ne yapar? İyice sağlamlaşır, billurlaşır. Yani hayatımızda da böyle. Biz bilgiyi elde ediyoruz, kitaplar okuyoruz. Hiç okunmadığı kadar belki kitap okunuyor şu anda. Farkındasınız değil mi? Özellikle bu 2020-2021'de ben bunu çok fazla fark ediyorum. İnsanlar sürekli yolu kitap hedefleri koyuyorlar. İşte 2021 kitap hedefim 100 kitap, 50 kitap, 150 kitap gibi böyle. Hakikaten okumak, bilmek tamam ama bunu bir gayretle hayata geçirmek ve o gayreti istikrarlı bir şekilde ömre yaymak hakikaten zor bir şey. Sürekli dile durmayı, sürekli uyanık olmayı, böyle müteyakkız olup, uyanık olup müteyakkız kalmayı, uyanmak da yetmiyor. Hani sabah erken kalkma hayallerimiz vardır hepimizde. İşte sabah güne erken başlayacağım ve hayatı bereketlendireceğim, zamanımı çoğaltacağım. 6'ya kurduk saati. Tamam, 6'da bir uyandık alarmla. Geri uyuduğu zaman bir anlamı olmuyor o uyanmanın. Değil mi? Uyanık kaldığımız zaman o uyanmanın bir anlamı oluyor. Hayat tarzımızda da böyle. Yani kendi anlam sağlayıcılarımızı üretmemiz gerekiyor. Kendi anlam sağlayıcılarımızı, kendimizi hayatı anlamlandırma biçimi oturmadığı zaman o müthiş böyle bir sallantıda oluyor. Burada hayatı anlamlandırma, yani anlam sağlayıcıları üretme noktasında da bir şey söylemek istiyorum. Şimdi herkesin bir hayata anlam sağlayıcı şeyleri vardır. Birincisi hakikaten ilimle meşgul olur, hayatını anlamlandırır. Birisi böyle çiçekle böcekle meşgul olur, ona böyle tabiatla, doğayla içinde olmak hayatına güzel bir anlam katar. Bazısı daha ne bileyim farklı şeyler, herkesin meşrebine göre farklı bir hayatı anlamlandırma biçimi vardır. Ancak burada hepsinin ötesinde, hepsi tabii meşru dairede insana, hayvana, tabiata zarar vermediği takdirde hayatı anlamlandırmak için hepsi makul ve mantıklı. Ama hepsinin üstünde bir aşkın olanla, yani kendinden daha fazlasıyla hayatı anlamlandırmadığı zaman ne kadar makul ve mantıklı olsa da o hayatı anlam sağlayıcıları bir yerde tatminsizlik sağlayabiliyor. Yani işte ilim örneğini verdik. Çiçek, tabiat örneğini verdik. Ne bileyim hayvanseverliği verelim. Aklımıza ne geliyorsa. Bunları aşkın olan bir varlıkla bağlantı kurmadığımız zaman onlar da bir yerde kalabiliyor. İnsanın o iç dünyasında, enfüsün yolculuğunda yarıda bırakabiliyor. Mutmainlik anlamında. Peki hayatı bunlarla anlamlandırmak mutmainlik sağlamıyor dedik. Ya da işte bir şeyi düşünelim hayatı anlamlandırmada. Dava insanlarını düşünelim. Buradan 28 Şubat'ı hatırlayalım. İşte bizim gibi o döneme şahit olanlar. Ya da Peygamber Efendimiz'in ashabını hatırlayalım. Müslümanlığın, işte İslamiyet'in geldiği ilk zamanlarda çekilen acıları hatırlayalım. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle aşkın bir anlamlandırma biçimi benimsediğimizde yine mutluluk vermeyebiliyor. Burası önemli. Mutluluk vermeyebiliyor. Yani o 28 Şubat'ta insanlar davaları için setler kurarken, eylemler, mitingler yaparken coplanıyorlardı, acı çekiyorlardı işte. Bir sürü kötü haberleri hatırlarsınız işte. Bebeğini kaybeden anne de vardı, yaralanan, ölen gençler de vardı. Mutluluk vermiyor. Bak, aşkın bir varlıkla hayatı anlamlandırmak her zaman mutluluk vermeyebilir. Ya da ilk Müslümanların çektiği eziyetleri düşünelim. Onlarda da işte taşın altında, çölde, işte Yasir ailesini düşünelim. Onların o işte develerle iki rüt yöne çekilip öldürülme şekilleri, şey buluşları. Evet. Yani burada mutluluk vermiyor ama mutmainlik veriyor. Bence bu ayrım çok önemli. Yani her hayatı anlamlandırma biçimi mutluluk vermeyebilir, yarıda bırakabilir. Böyle toparlayalım. Aşkın bir varlıkla asıl boşluğu aşkın bir varlık doldurur. Ama o aşkın varlığın boşluğu doldurması her zaman mutluluk vermez dünya hayatında. Ama mutmainlik verir ki esas olan da budur. Yani mutmain bir gönül, mutmain bir zihin, mutmain bir hayat daha sindirilmiş, daha özüne vakıf olunmuş ve daha insana insan yapan bir hayattır. Çünkü buranın, yaşadığımız dünyanın bir gün biteceğini, öte aleme göç edeceğimizi bilen insanlarız. Böyleysek anlam kazanıyor zaten. Böyle değilsek orada yine başka türlü konuşmaya başlayabiliriz. Ve bu kitapta her izmin sonunda, her dosyanın sonunda hasılı kelam neticeyi meram diye bir bölüm açmıştım ben. Evet. Yani o biraz böyle kendiliğinden geldi ilk yazıda. Sonra baktım çok da hoş gidiyor. Beğenildi de yani öyle bir sonuca bağlamak. Bu kadar şeyi anlattık. Evet, İzmir işte bir düşünce akımının tarihini verdik. Günümüze gelene kadar neler olmuş, insanların üzerinde nasıl etkiler bırakmış, bunları da tamam anladık. İşte ama biz buna nasıl bakıyoruz? Bizcesine bunu diye hasılı kelam neticeyi meram diye bir bölüm açmıştım. Çok da böyle toplayıcı, derleyici bir bölüm olmuştu. Orada İslam'ın, yani Müslümanca yaşamanın aslında kapsayıcı küme vardır ya, kapsayıcı bir küme olduğunu, yani hepsinin bir insanın ihtiyaç duyabileceği her alanda ne gerekiyorsa onu bize zaten vermiş. Öyle de güzel, öyle de dengeli vermiş ki, yani işte maddi anlamda, insan ilişkileri anlamında, toplumsal huzurun nasıl elde edileceği, kişisel refahın nasıl elde edileceği, hepsine öyle de güzel, dengeli bir şekilde vermiş ki ona tutunduktan sonra zaten gerisi, evet, insan diyorum ya, böyle bir yerde hani kuş örneğindeki gibi, tamam ben seni anladım, gördüm, bildim, orada kal. Yani bunu diyebilmek için de işte onu bilmek lazım değil mi? O hayat tarzını bilmek lazım. Hayat tarzı aslında biziz, kendimiziz. Yani orada ben ne kadar yaşıyorum, ben ne kadar biliyorum, idrak ediyorum, sindiriyorum. Bilmeden, gayret etmeden, istikrar göstermeden de olmuyor. Peki bu... Buyurun tabii, ben çok...
Şöyle söyleyeyim. Hayır, az önce de siz çok güzel özetlediniz. Ben de bu özetin altını çizmek istiyorum tekrar. Yani aslında bütün bu izinler mutluluk vaat ediyor fakat sonuçta mutsuzluk getiriyor. Bu da yeni bir mutluluk arayışına itiyor aslında insanı. Ve bu kısır döngü bu şekilde devam ediyor. Siz bu noktada asıl boşluğu aşkın bir varlığın doldurduğunun altını çizdiniz. Ve bu aşkın varlığın aslında bize mutluluk vaat etmediğini ama mutmainlik vaat ettiğini söylediniz. Bunu çok önemli görüyorum, o yüzden altını çizmek istedim. Peki hocam, aynayı biraz kendinize döndürdüğümüzde karşımızdaki nesneyi tanımlamak son derece önemli elbette. Peki bizim bu nesne karşısındaki konumuz ne olmalı? Yani İslami terminolojiyle konuya bakacak olursak, izinler Müslümanlar için fark etmeden uydukları kara karıncanın kara taş üzerinde sezilmesi güç olan ayak izleri olabilir mi? Yani izinler hususunda biz ne oranda gizli şirkteyiz hocam?
Evet, aslında konuşmanın içinde bunlara da biraz değindik. İşte pasif nihilizmden bahsettik, örtülü sekülerizmden bahsettik. Şu an siz tekrar sorunca aklıma ilk gelen köfte örneği geldi benim aklıma. Şöyle, hani bir köftenin tadına bakmak için 3 saat yol gitmeyi çok normalleştiriyoruz. Çok basit bir örnek bu, çok gündelik bir örnek. Ha, yani hiç mi canım yemek için, içmek için bir yerlere gitmeyelim, işte bir Tekirdağ köftesi, bir Akçabat köftesi yemeyelim gibi düşünülebilir. Tabii ki kastımız o değil. Gezmek için, eğlenmek için, aileyle birlikte olmak için tabii ki uzun yollar kat edilebilir. Bizim burada en başından beri söylediğimiz şey bunun bir hayat tarzı haline gelmesi. Yani ben de çok şahit oluyorum, eminim sizin de çok fazla şahitliğiniz vardır. Aa şurada şu çıkmış, hadi gidelim onu alalım. Aa burada bu çıkmış, hadi gidelim onu yiyelim. Bu hafta da şöyle yapalım, hafta sonunu böyle yapalım. Yani gündemde hep bu olan, bunları konuşan çok fazla insan var. Yani burada sen ona şimdi gidip de işte sen hedonistsin desen tabii ki kabul etmeyecek. Ya da hedonizm ne olduğunu bile belki bilmiyor ki. Bunu biz şeylerle, gençlerle işte üniversiteli ya da liseli, hadi liseli tamam belki çok, belki daha tam bilmiyor nedir ne değildir. İşte dersini görmedik hocam bahanesiyle gelebiliyor ama üniversitede olup da yaşadığı hayat tarzının belki adını bilmeyen bir sürü genç arkadaşımız var. Orada bunlara konuştuğumuz zaman işte hedonizm özünde budur, gündelik hayatımızda yansıması budur arkadaşlar dediğinde orada bir aydınlanma, bir uyanma söz konusu oluyor. Aa aslında ben hedonist miyim? Yani hedonistim demesem bile hedonizmin dayattığı bir hayatı yaşıyorum. Ya da işte ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli bir hedef belirliyorum ama sonra çok anlamsızlaşıyor o hedef. Ne olacak ki canım onu o hedefe ulaştığımda diyorum ve vazgeçiyorum. Aa tamam ben nihilistim demiyorum ama nihilist bir hayat yaşıyorum gibi sorgulamalarla ben çok karşılaştım. Yani biz bunları konuşurken geri dönüşünde bana yani biz bunun farkında değilmişiz, bunu yaşıyormuşuz ama bunun bu olduğunu bilmiyormuşuz gibi çok geri dönüşler olmuştu.
Kitapta da hocam bazı örneklerden bahsetmişsiniz. Mesela şöyle demişsiniz. Muhatap olduğum gençlerden bazılarına kültür, sanat ya da medeniyeti ihtiva eden bir konu açtığımda akıllara ilk gelen şey bu işlerin insana ne kadar para kazandırdığı oluyorsa bu bana kapitalizmi hatırlatıyor. Kütüphane için kitap toplanırken bir gencin arkadaşlarına ne olur artık dini kitap getirmeyin şu kütüphaneye demesi sekülerizmi andırıyor. Yani aslında gündelik hayatımızın içine sirayet etmiş bir durumdan bahsediyorsunuz ve bunları örneklendiriyorsunuz. Bu örneklerin önemli olduğunu düşünüyorum farkındalık açısından.
Bizzat yaşadığım şeyler bunlar ve bunun birçok versiyonunu yaşıyorum ben. Yani aynen orada ne anlattıysam o kütüphaneye kitap toplanacak. Aynen arkaya dönüp böyle arkadaşlar dini kitap getirecekseniz getirmeyin ya bu üslupla, bu tarzda. Yani artık dine dair bir şey görmek istemiyor. Ya da din söylemini sürekli gündemde olsun istemiyor. Ya da işte diğer dergiler götürüyorum, çeşitli kitaplar, dergiler götürüyorum. Ya bir görün, en azından bir bilin bak burada ne varmış. Açıp okumanız tamam onu bile beklemiyorum. En azından bir kapağına bakın. Hocam bunlarda para var mı? Bunlar nasıl iş yapıyorlar mı? Sorulan soru bu oluyor. Yok dedim bu kültür sanatta para yok arkadaşlar. Burada işte başka bir şey var. Bir görgü var, bir derinlik var, bir insanlık var, bir nezaket var. İşte şu var bu var. Aa, kapatıyor kapağı kenara koyuyor. Yani ortam bu olduğu için çok böyle amiyane bir şekilde anlatıyorum. Af buyurun. Hakikaten bu maalesef bu. İşte burada şu kitap ya da şu anki bu konuşma, bu söyleşi bir çabadır. Hani bunlara karşı bir belki birinin kulağına bir fısıldamadır. Ufaktan evet. Böyle bir kar suyu kaçırmak derler ya kulağına kar suyu kaçırmaktır. Bu anlamda çok önemli, çok değerli.
Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Son olarak sizi yorduk, farkındayız. İzimler tarihi... Sağ olun. İzimler tarihin her döneminde farklı örnekler alarak hayatımıza hep müdahale etmeye çalışmışlar aslında. Görülen o ki ileride de yeni ideolojiler türeyecek. Her gün yeni kavramların üretildiği günümüzde biz ileride hangi izinler bekliyor olabilir? Ve bunlar için şimdiden alınabilecek tedbirler var mıdır hocam?
Evet, zor bir soru tabii. Geleceğe böyle bir daha aydınlık bakmak gerekiyor. Bir perspektif tutmak gerekiyor. Bizde her şey o kadar hızlı ilerliyor ki artık kestiremiyoruz. Yani bir gün şu şekilde sizinle görüştüğümüz gibi bir konuşma ortamında olacağımızı hayal edemiyorduk bundan çok kısa bir süre önce. Yani görüntülü konuşmalar işte çeşitli uygulamalardan bahsediyorum. Onun için gelecekle ilgili evet şudur diye bir şey şu an söyleyemiyorum ama ilk aklıma gelen dijitalizm oluyor. Dijitalizm. Yani geçmişte hiç böyle bir izim, böyle bir akım olmadı. Dijital dünyada değildik çünkü. Şu an dijital dünyadayız ve dijitalizmin çok ön planda olduğu bir hayat tarzı olarak da yatıldığını özellikle bu pandemi sürecinde hepimiz gördük. Yani dijital olmayan her şey bir kenara kalktı.
Tedbirlerimiz var mı peki hocam? Ne yapmalıyız?
Bence
ya da nasıl bir konum almalıyız bu dijital dünyayla ilişkimiz hususunda? Apayrı bir başlık belki ama.
Yok, çok önemli. Dijital dünyanın dayattığı hayat tarzına nasıl bir önlem almalıyız? İlk etapta doğuyu, batıyı, güneydoğuyu, güneybatıyı, işte yönleri, ara yönleri, ana yönleri öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Navigasyonsuz bir hayat yaşayabiliyor muyuz? Bence ilk soru bu. Yani navigasyon size hedefi denizin ortasında gösteriyor. Öyle bir teslimiyetle teslim oluyorsunuz ki belki denizin ortasına sürüyorsunuz arabayı. Öyle bir ilişki kuruyoruz navigasyonla. Tamamen dijital dünyaya esir olmaktır bu yani. Ha, kolaylıktır. Hepimiz kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Ama onu hayatımızdan çıkarıp aldığımızda ben hakikaten yön duygumu kaybetmişsem orada bir durup düşünmem lazım. Ne taraf deniz tarafıydı, ne taraf alt taraf, ne taraf doğu, güney diye. Onu ayırt etmek lazım. Tabii ki bu çok çok minicik bir örnek, çok küçük bir örnek. Başka bir izin çıkar karşımıza. O da artık Allahu Alem.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Kitabınız bünyesinde ideolojiler hususunda bizi ayrıntılı şekilde aydınlattınız. Ve bu ideolojiler karmaşasında yönünü kaybeden insanın çıkış yollarını da göstermiş oldunuz. Eklemek istediğiniz başka bir başlık var mı hocam? Son mesajlarınızı alabilir miyiz?
Şöyle kapatalım isterseniz. Yani bir savaşın içindeyiz gibi konuştuk fark ettiyseniz. Birileri bir şeyleri bize dayatıyor ve biz onlarla mücadele ediyoruz. Ve bu savaşın içinde hani ne var yani elimizde ne var? Hangi silahlarla bu savaşı sürdüreceğiz? İnanın elimizde kadim insanlık değerlerinden daha güçlü bir silah yok. Hani böyle kapatmış olalım. Yani nedir bu? İşte bencillik, bencilliğe karşı diğerganlık ya da hasede karşı işte hoşgörü, dayanışma ya da hıza karşı, hızlı yaşamaya karşı daha yavaş, daha dingin bir hayat ya da yalnızlığa karşı işte yarenlik, o bireyselleşmeyi falan düşünelim burada, yalnız ölen insanları düşünelim. Yarenlik, dostluk ya da sığlığa, her şeyin daha böyle yüzeysel kaldığı, duyguların dahi, hani bırakın bilginin, duyguların dahi yüzeysel kaldığı bir dünyada sığlığa karşı derinlik ya da kibre karşı tevazu, son olarak da böyle son akla karşı gönül diyerek bitirmiş olalım.
Çok sağ olun hocam. Bu verimli sohbet için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmalarınızın ümmete hayırlar getireceğini umuyoruz. Önümüzdeki programlarda yeni konularımızda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşuncaya kadar tüm dinleyicilerimize Allah'a emanet ediyoruz. Selamlı.
Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim ben de tekrardan. Hayırlara vesile olsun inşallah.